BOI Türkçe'nin hazırladığı Deprem Özel Podcast serisine hoş geldiniz. Ben Mehtap Çolak Yılmaz, BOI Türkçe muhabirleri deprem bölgesinden sizlerle her gün izlenimlerini paylaşıyor. Milyonlarca kişi kamu yurtları, oteller, çadır kentler gibi geçici sığınma alanlarında yaşıyor, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Can kaybı sayısının resmi verilere göre 35 bini aştığı Kahramanmaraş depremi, Türkiye modern tarihindeki en fazla can kaybının yaşandığı deprem felaketi olarak kayıtlara geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde yıkılan binaların neredeyse tamamına yakınının 99 depremi öncesinde inşa edildiğini söyledi. Yıkılan binalarda sorumluluğu olan 134 kişi hakkında işlem yapıldığı Adalet Bakanlığı'nca açıklandı. Peki 10 şehri etkileyen, yaklaşık 20 bin binayı enkaza çeviren depremin yıkımı tamamen tespit edilebildi mi? Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin binaya müdahalenin tamamlandığını açıkladı. Bu, enkaz başında hayatını kaybeden yakınlarını bekleyen depremzedelerin zor bekleyişlerinin sona erdiği anlamına mı geliyor? Sorunun yanıtı için deprem bölgesinde günlerdir haber takip eden VOA Türkçe ekibinden Yıldız Yazıcıoğlu'nun izlenimlerini dinliyoruz.
Deprem sabahından itibaren VOA Türkçe ekibinin üyesi, meslektaşlarım deprem bölgesindeki noktalara doğru hareket ettiler. Biz Ankara ekibi olarak İstanbul ekibiyle yer değiştirmek üzere deprem bölgesine 7. gün itibariyle göreve gelip başladık. 7. günden itibaren burada uzun saatler boyunca mesai yapıyoruz. Bu mesaimiz boyunca da İskenderun, Arsuz, Samandağ, Defne, Antakya Merkez İlçe, Belen gibi depremden dolayı en çok etkilenen ikinci kent olan Hatay'ın ilçelerini ve Hatay'ın kendisini dolaşmaya çalışıyoruz. Benim eşimin ailesi İskenderunlu, eşim İskenderunlu. Biz Ankara'da yaşıyor olsak da aile fertleri, arkadaşları, çocukluk arkadaşları, akrabaları buradaydı, İskenderun'da ve Antakya'daydı. Ben İskenderun ve Antakya'yı çok sıkça ziyaret eden, eşimden dolayı buradaki arkadaşlarıyla, aile dostlarıyla çok sıkça bir araya gelen birisiyim. Bu bölgede görev yapmak oldukça rahatsız edici. Çünkü daha birkaç ay öncesinde ve en son Aralık ayında buradaydım. Buradaki sahil şeridinde İskenderun'da çay içtim. Biz bugünkü çekimlerimizi İskenderun'da gerçekleştirdik ve İskenderun'da sahil şeridinde sahil apartmanındaydık. 80 kişinin gece uykuda depreme yakalandığı bir yer, bir nokta orası ve o noktada insanlar hala artık yakınlarını, sevdiklerini canlı çıkartma umudunu kaybetmiş bir şekilde bekliyorlar. Bu insanlara mikrofon tutabilmek çok zor ki bu akşam biz tutamadık. Çünkü kameraya gösterdikleri tepki başka oluyor. Bize gazeteci olarak, basın mensubu olarak aslında tepki göstermiyorlar. Bizimle sohbet ediyorlar, bizimle konuşuyorlar. Ama kameranın bir tür öfkeyi çarpan etkisi var. Kamera görüldüğünde insanlar daha öfkeli oluyor. Çünkü o görüntüyle öfkelerini aslında bize değil, deprem nedeniyle görevini yerine getirmeyenlere, ilk 48 saatte Hatay'a gelmeyenlere yöneltiyorlar. Bölgedeki en büyük ihtiyaç çadır, ısınma ve uyku tulumu gibi ihtiyaçlar. Ancak çadır konusunda uzmanlar, özellikle sağlıkçılar, uzun vadeli olarak işe yaramayacağını söylüyorlar. Çünkü çadır koşullarında kalmanın salgın hastalıkları daha fazla tetikleyeceklerini ve şimdiden bir soğuk algınlığı salgını var burada. Muhtemelen şu anki ses kaydımı da etkileyen boğaz ağrıları ve boğazda enfeksiyon başlangıcı gözüküyor. Enkaz bölgelerinde maske takmaya çalışıyoruz çünkü çok yoğun toz dumanı var. Zaten enkaza dönüşen binalar hiçbir şekilde yapı mevzuatına uygun olamaz. Çünkü bizim gördüğümüz beton değil, bizim gördüğümüz toz, kuma dönüşen duvar parçaları. Tablo böyle olduğu için de her enkaz başında Ve Hatay'ın tümünde, özellikle de Antakya kent merkezinde ve Defne ilçesinde tamamen insanlar bir toz bulutu altında. Sadece depremzedeler değil, bölgeye yardıma koşmuş olan kolluk güçlerinin yanı sıra her türlü sivil savunma, sivil yardım unsurları, sivil organizasyon personeli ya da gönüllüler, herkes o toz bulutunun altında. Her dakikada maske takmak mümkün değil. Çünkü örneğin enkaz başında enkazlarını bekleyen insanları görüyorsunuz ve insanlar canları enkaz altında olduğu için maske takmadan o şekilde oturuyorlar. Onlarla sohbet ederken saygısızlık olmaması için biz de takmıyoruz. Onlara uyum göstermeye çalışıyoruz. Yine en önemli sorunlardan biri bu toz bulutuyla birlikte dönem dönem çıkmış yangınlar var. Deprem ilk anında veya depremden sonraki saatlerde. Dolayısıyla yanık kokusu da var bölgesel yerlerde. Deprem bölgesinde gönüllüler, bu bölgeye gelmiş diğer kentlerden belediyeler ve bir takım sivil toplum örgütleri tarafından açılmış aşevleri var. Dolayısıyla bizim gibi aracıyla mobil halde olanlar açısından yemek bulabilmek kolay. Çünkü farklı noktalarda aşevlerine uğrayıp bir şeyler yemek mümkün. Biz örneğin bugün akşam yemeğimizi İskenderun'da Rum Ortodoks cemaatinin kilise bahçesinde, Aziz George Kilisesi'nin bahçesinde kurulan aşevinde yedik. Dün akşam yemeğimizi Antakya kent merkezinde, Cumhuriyet Meydanı'nda Afyonkarahisar Belediyesi'nin aşevinde yemiştik. Açıkçası farklı noktalarda gün içerisinde biz de yemek yemeye çalışıyoruz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bunu da gönüllüler çözüyor açıkçası. Ne yazık ki bu konuda merkezi bir organizasyon olduğunu henüz görmedik Hatay ilinde. Yemek konusundaki sıkıntı şu. Çadır kentler gibi toplu alanlar dışında, ki çadır kentlerde çünkü aşevleri var, oralarda organize olmuş AFAD'ın ya da AFAD koordinasyonunda belediyelerin açtığı aşevleri var. Ama onun dışındaki yerlerde evlerini bekleyen, yağma ya da hırsızlık olayları endişesiyle evinin önünden ayrılamayan ya da daha acısı içeriden cenazelerini almak için enkaz başında bekleyenler için mutlaka mobil olarak yiyecek götürülmesi gerekiyor. O noktada da biz sadece gönüllü organizasyonları şu ana kadar işlevsel gördük. Yine köylere de aynı şekilde gönüllüler araçlarıyla büyük yemek kapları içerisinde yemek dağıtımı yapıyorlar. Uzmanlar çadırlar yerine mutlaka konteynerlara ihtiyaç olduğunu belirtiyorlar. Türkiye'nin Ankara siyasetinde bugünlerde aynı zamanda seçimler ertelenebilir mi tartışması var. Ancak bu bölgedeki halk için hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü bölge halkı, depremzedeler bugünün artık kaçıncı gün olduğunu bile unutmuş durumdalar. Cenazelerini gece gündüz 24 saat boyunca gömmeye devam ediyorlar. Antakya Asri Mezarlığı'ndaydık biz dün gece, yani 8. günü 9. günü bağlayan gece ve orada gördüğümüz manzara şuydu. 24 saat boyunca cenaze hizmeti veriliyor ki Türkiye'de en geç akşam namazını mütakip cenaze defnedilir normal koşullarda. Dolayısıyla böyle saat 19'dan sonra gece yarılarında cenaze defni ancak şu an tanıklık ettiğimiz bu olağanüstü tabloda oluyor. Ve bu olağanüstü tabloda aile mezarları, bir tür toplu mezarlar söz konusu. İnsanlar cenazelerini aldıkları için mutluluk duyduklarını söylüyorlar. Çünkü günlerdir beklediklerini, günlerdir cenazelerini çıkarmak için dahi ekipler gelmediğini söylüyorlar. Hatay'ın da en büyük sıkıntısı ve en büyük tepkisi şuna. İlk 48 saat özellikle boyunca hiç kimsenin gelmediğini belirtiyor Hatay halkı. İlk 48 saatten sonra ise ancak 3. günden itibaren belediyelere bağlı itfaiye ekipleri, gönüllüler ve AFAD'ın da az sayıda personeliyle geldiğini söylüyorlar. Dolayısıyla Hatay'ın tüm ilçelerinde, İskenderun'da, Samandağ'da, Defne'de, Antakya merkez ilçede tüm ilçelerindeki en büyük tepki ve en büyük soru, devlet bize ilk 48 saat boyunca neden ulaşamadı? İskenderun, Akdeniz kıyısında, bir liman kenti, Samandağ, Akdeniz kıyısında, Çevlik plajı gibi upuzun bir plaja sahip. Ve işte özellikle bu ilçeler mesela neden kendilerine deniz yoluyla ulaşılamadığını sorguluyorlar. Buna tepki gösteriyorlar. Karadan gelinemediyse neden denizden, neden havadan gelinemedi diyorlar. Ve diğer bir soru da neden Türk Silahlı Kuvvetleri asker ilk saatlerden itibaren koordinasyonda, organizasyonda, depremzedelere ulaşılmasında görev almadı? Bir diğer tepki de devletin saatler sonra gelmesi, ancak o saatler sonra geldiğinde de canlılara ulaşmak yerine kepçelerle bir anlamda sadece herkesin cenazesine ulaşmaya çalışması ya da sadece enkaz kaldırmaya çalışması. Oysa insanlar özellikle ilk 3 gün 36 saat boyunca enkazlardan sesler geldiğini, enkazlardan yardım talebi geldiğini ama enkazlara kendi elleriyle çok fazla müdahale edemediklerini, ancak en üstteki katlarda olup enkazlarda ulaşabildikleri yakınlarını çıkarabildiklerini anlatıyorlar. Tablo böyleydi. Biz Hatay'da meslektaşım ve ekip arkadaşım Murat Karabulut'la birlikte görev yapmaya devam ediyoruz.
VOA Türkçe'den Yıldız Yazıcıoğlu depremin en ağır vurduğu kentlerden Hatay'dan izlenimlerini aktardı. Washington'dan yayın yapan VOA Türkçe'nin Türkiye'nin güneydoğusunu sarsan deprem ve diğer tüm haberlerine web sayfamız voatürkçe.com'un yanı sıra sosyal medya hesaplarımızdan da Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ve Telegram adreslerinden de ulaşabilirsiniz.